Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam programımızda Genç Dergisi'nin Ekim 2023 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak derginin gençlerle soru-cevap bölümünde yer alan muhterem Osman Nuri Topaş Hoca Efendi'nin imzasını taşıyan Kur'an'dan Uzak Bir Hayat, Mutlak Bir Ebediyet İntiharıdır başlıklı yazıyı paylaşacağız. Muhterem efendim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, cahiliye insanını Kur'an-ı Kerim vesilesiyle ashab-ı kiram olarak inşa ve ihya etti. Peki günümüz gençliğinin inşa ve ihya olmak için Kur'an'la nasıl bir yakınlığı olmalı, bu hususta ne buyurursunuz? Kur'an-ı Kerim'e muhatap kılınmış olmak, Rabbimizin insana dünyadaki lütuf ve ikramlarının en büyüklerinden biri. Zira Kur'an-ı Kerim, hayat yolculuğunun meçhullerini malum kılan, sıkıntılarını çözüme kavuşturan, karanlıklarını aydınlatan, akıl ve kalp için her bakımdan tatminkar deliller ihtiva eden yegane hak kitaptır. Bu bakımdan sualinizde ifade ettiğiniz gibi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, cahiliye insanını Kur'an'la inşa ve ihya etti. Yani onları cehalet çukurundan alarak faziletin en yüksek seviyesine Kur'an-ı Kerim'le çıkardı. Ashab-ı kiram, Efendimizin şahsında ve güzel ahlakında sergilenen Kur'an'a ram oldu. İttiba etti, değer buldu. Zira Kur'an azizdir, izzet bahşeder. Bugün bizlere izzet bahşedecek olan da Kur'an'a sımsıkı sarılmak ve emirleri istikametinde yaşamaya gayret etmektir. Çünkü ebedi kurtuluşa erebilmek için Kur'an'ın saadet haritası üzerinde sadece göz gezdirmek tek başına kâfi değildir. Asıl olan okunan ayet-i kerimelerin mana iklimine girebilmek, tefekküründe derinleşmek ve hayatımızı o istikamette tanzim etmektir. Yani yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'i mahrecine, tecvidine riayetle bol bol tilavet edeceğiz. Bununla beraber derunundaki manalara vakıf olarak hayatımıza tatbik etmeye gayret göstereceğiz. İmam Gazali Hazretleri'nin tabiriyle, dilimiz okuyacak, aklımız firasetiyle tercüme ve tefekkür edecek, kalbimiz de hazmedip ders alacak. Bursevi Hazretleri, Ruhul Beyan adlı tefsirinde bir misal zikrediyor. Hülaseten nakledeyim. Bir padişah, emri altındakilerden birini bir şehre vali tayin eder. Gönderildiği şehrin halkı kendisine itaat etsin diye eline de mühürlü bir vesika teslim eder. Vali gidip vazifeye başlar. Halk tarafından çok sevilir ve itaat olunur. Belli bir süre sonra padişah valiye bir mektup yazarak kendisi için orada büyük bir saray yaptırmasını ister. Mektup valiye ulaşır. Vali her gün mektubu açıp okur fakat padişahın emrini tutup da kendisinden beklenen vazifeyi bir türlü yerine getirmez. Bursevi Hazretleri zikrettiği bu misali şu suallerle tamamlar. Gelip de emrettiği şeyin yapılmadığını gören padişah, valiye iyilik ve ihsanda mı bulunur yoksa onu cezalandırıp hapse mi atar? Teşbihte hata olmasın. Rabbimizin insanlığa son olarak gönderdiği cennet davetiyesi ve hidayet mektubu olan Kur'an-ı Kerim de bunun gibidir. Rabbimiz sayısız nimetleriyle perverde kıldığı ve bir de Kur'an-ı Kerim'e muhatap olma lütfunda bulunduğu kullarından ilahi emirlerini yerine getirmelerini istiyor. Onlara namazı kılınız, zekatı veriniz, oruç size farz kılındı, gücü yetenlere hac farz kılındı buyurarak yapmaları gereken ibadetleri açıklıyor. Yine insanlar arası münasebetlerin nasıl olması gerektiği hususunda da biz insana ana babasına iyilik etmesini emrettik. İyilikle kötülük bir olmaz. Sen kötülüğü en güzel şekilde önle. O zaman seninle arasında düşmanlık bulunan kimse sanki candan bir dost olur. Allah'ın ayetlerinin inkar edildiğini yahut onlarla alay edildiğini işittiğiniz zaman, onlar bundan başka bir söze, konuya geçinceye kadar kafirlerle beraber oturmayın. Yoksa siz de onlar gibi olursunuz. Muhakkak ki Allah, adaleti, iyiliği, akrabaya yardım etmeyi emreder. Çirkin işleri, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor, buyuruyor. Bu ilahi emir ve nehilere dair misalleri çoğaltmak mümkün. Fakat Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'ın şu tespiti çok manidar. Kur'an kendisiyle amel edilsin diye indirilmiştir. Fakat insanlar onu okumayı amel edindiler. Dolayısıyla emirlerini yerine getirmeden sadece Kur'an-ı Kerim'i okumak, padişahın mektubunu gereğini yapmadan okumaya benzer. Halbuki Kur'an'dan asıl istifade ahlakıyla ahlaklanıp ahkamını tatbike gayret göstermekle gerçekleşir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ashabına ve dolayısıyla biz ümmetine talimi de bu istikamettedir. Nitekim Ebu Abdurrahman Es-Sülemi şöyle anlatıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından bizlere Kur'an-ı Kerim talim eden bir zat vardı. Bize şöyle demişti. Biz Peygamber Efendimiz'den 10 ayet alır, bu ayetlerdeki bilgileri ve amelleri öğrenmeden diğer 10 ayete geçmezdik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize hem ilmi hem de ameli birlikte öğretirdi. Bizler de kendimize Kur'an-ı Kerim'le nasıl bir ünsiyetimiz bulunduğunu soralım. Onu ne kadar duygu derinliği içinde okuyabiliyor ve hayatımıza aksettirmeye çalışıyoruz. Muhtevasıyla yeterince alakadar olabiliyor muyuz? Rabbimiz Fatır Suresinin 29. ayetinde 3 zümrenin asla zarara uğramayacak bir kazanç elde edeceğini bildiriyor. Birinci grup Allah'ın ayetlerini tilavet edenler, yani yaşayan ve yaşatanlar. İkinci grup namazı kılanlar. Üçüncü grupsa kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah için gizli ve açık sarf edenler. Bizler de bu muhtevaya girebilmek için gayret edeceğiz. Kur'an'dan asla uzak kalmayacağız. Zira Allah muhafaza buyursun, Kur'an'dan uzak bir hayat, mutlak bir ebediyet intiharıdır. 1900 yılında İngiltere Sömürgeler Bakanı Gladstone, avam kamerasında Kur'an-ı Kerim'i eline almış ve "Bu kitap Müslümanların elinde oldukça bizim onlara hakim olmamız mümkün değildir. Ya bu kitabı onların elinden almalıyız ya da Müslümanları ondan soğutmalıyız" demiştir. Bugün de bunun için gayret ediyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz biz ümmetini şöyle ikaz buyuruyor. Kalbinde Kur'an'dan bir miktar bulunmayan kimse harap bir ev gibidir. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'den istifade hususunda insanoğlunun durumunu şöyle beyan buyuruyor. Sonra kitabı kullarımız arasından seçtiğimiz kimselere verdik. İnsanlardan kimi kendisine zulmeder, kimi ortadadır, kimi de Allah'ın izniyle hayırlarda öne geçmek için yarışır. İşte büyük fazilet budur. Yani insanların kimisi Kur'an okuduğu halde okuduğu boğazından aşağıya inmez, kalbinde mahkes bulmaz, hal ve davranışlarına yansımaz. Onu tozlu raflarda iki kapak arasına hapseder. Böylece en büyük nimeti ziyan ederek kendisine yazık edenlerden olur. Kimisi ise orta yoldadır. Kah Kur'an-ı Kerim'le amel eder, kah ihmal eder. Yani nefs-i levvamenin gelgitleri içinde bocalar durur. Kimi de vardır ki Kur'an'ın feyiz ve ruhaniyetiyle Hakk'a ram olup sürekli hayır hasenatta mesafe kat eder. İşte ahirette en kazançlı çıkacak olanlar da fani hayatlarını bu fedakarlık ufkunda yaşayabilen bahtiyar kullardır. Allah'ın verdiği bu nimete karşı nankör olmamak icap ediyor. Nankör olmamak için de Kur'an'ı yaşayıp yaşatacağız. Mevlana Hazretleri buyurur, Kur'an-ı Kerim, peygamberlerin hal ve vasıflarıdır. Okuyup tatbik edersen kendini peygamberlerle, velilerle görüşmüş farz et. Kur'an okuduğun halde onun emirlerine uymaz ve Kur'an ahlakını yaşamazsan, peygamberleri ve velileri görmenin sana ne faydası olur? Kur'an-ı Kerim'i en iyi anlayanlar, onu yaşayanlardır. Velhasıl herkes aynı rahle başında oturup Kur'an okuyabilir. Fakat herkes kalbi derinliği nispetinde Kur'an'dan farklı nasipler alır. Zira Kur'an'ın manaları kulun Hakk'a yakınlığı derecesinde açılır. Tıpkı bir denize kıyısından bakanların onun sathını görmesi, mahir dalgıçlarınsa indikleri her derinlikte bambaşka manzaralar seyretmeleri gibi. Kur'an-ı Kerim de kişinin kalbindeki takva seviyesine göre sır ve hikmetlerini açar, kulu Hakk'a ve hayra yönlendiren bir rehber olur. Rabbimiz, Efendimizin buyurduğu gibi, Kur'an'ı gönlümüzün baharı, sadrımızın nuru, hüzün ve kederimizin çaresi eylesin. Amin. Değerli dinleyenlerimiz, muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Kur'an'dan Uzak Bir Hayat, Mutlak Bir Ebediyet İntiharıdır başlıklı yazıyı paylaştık. Bir diğer yazıyla devam ediyoruz. Birlikteliğimize Mehmet Lütfi Arslan imzalı En Güzel İnsanın Hayatını Neden Öğrenmeliyiz başlıklı yazıyı paylaşacağız şimdi de. Biyografinin eskimez lisanımızdaki ifadesi tercüme-i haldir. Bir halin tercümesi, yaşanmış bir hayatı anlama çabasıdır. Bizi kendimizle yüzleştirir. Herkesin biricikliği yaşadığı hayatın ve halin tercümesini gerektirecek bir özgünlük taşır. Birisinin özgünlüğünü keşfetme merakı, kendi özgünlüğümüze giden yolu açabilir. O yüzden hakkındaki muradı arayanlar biyografi okumayı severler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tercüme-i hali, tarihi ve zamanı aşan bir muhtevaya sahiptir. O muhteva, varoluş sebebimizi izah etmekle kalmaz, özgünlüğümüzün bize has çizgilerini fark ettirir, dahası akıbetimizi tayin edecek süreci önümüze koyar. O öyle bir hayattır ki hepimizin hayatları için ya saadet olur ya da şekavet. O hayat bir mihenk olur. Hayatları ayrıştırır çünkü üzerinde ilahi yemin patenti vardır. O hayat şeksiz ve şüphesiz en güzel hayattır. Biz bu hayata bir insanı tanımak ve bir kitabı okumak için geldik. Biz dine o insanı ve getirdiği kitabı tanıyarak inandık. En güzel o yaşadı ve nasıl yaşanacağını en güzel o gösterdi. O, insanlığın iki dünyada mutluluğu bulması için gönderildi. İki dünya mutluluğu, onu bilmek, anlamak ve onun ahlakıyla yaşamaya bağlıdır. Ona uymadan Rabbimizi sevemez, onu örnek almadan mutlu olamaz, onun rehberliği olmadan cennete kavuşamaz ve ateşten kurtulamayız. O yüzden bir inanan için onu ve ne yaşadığını bilmek zaruridir. Bilmek ve öğrenmek için ilgi duymamız şarttır. Bunun için önce güzel niyet gerekir. Allah Teala'nın bütün insanların önüne koyduğu en güzel hayatı öğrenmeye niyet edersek, nice insan güzelinin vesilesi o hayat bizim de hayatımızı bereketlendirir ve umulur ki bizi de o güzeller arasına katar. Niyet çünkü yönelmeyi gerektirir. Nereye yönelirsek de kapı oradan açılır. Hayatımızın her anı ona referanslarla kıymetlenen, son nefese kadar sürecek bir hasat mevsimine dönüşmesi, ona ve hayatına yönelik bir rağbete niyetle başlayacaktır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Müslümanca yaşama sanatının şahikasıdır. Onun hakikati insanlığın önündeki tek şanstır. Kimse onu tanıyıp bilmeden kurtuluşa eremeyecektir. Cenab-ı Hak onu kendi ismiyle birlikte zikretmiş, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah sözüyle imanı onun nübüvvetine, imana da bağlamıştır. Ömrüne yemin etmiş, ahlakını en yüce ahlak olarak övmüş Rabbimiz, ona hiçbir zaman has ismiyle hitap etmemiş, onun huzurunda yüksek sesle konuşulmasına razı olmamış, onun mübarek isminin sıradan bir isim gibi zikredilmesini istememiştir. En güzel insanın hayatı, kurtuluş vesilemizdir. O hayat üzerinde düşünmek, o hayattan hayatımıza izler düşürmek zorundayız. Onun hayata bakışı nasıldı, insanları nasıl görür, muamelesini neyin üzerine bina eder, ne tür bir hayat tarzının temsilcisi ve tebliğcisi olarak yaşardı? Öncelikleri nelerdi, neyi dert eder, neyin korkusunu taşırdı? Neyle ümitlenir, nasıl bir haleti ruhiyede yaşardı? Bu soruların cevabını bize kitap ve sünnet kaynaklı olarak veren kaynakları düzenli bir şekilde tetkik etmek, kendi hayatımızın anlamına varan yolu açacaktır. En güzel insanın hayatı, hakkımızdaki muradı keşfetmemiz için en büyük fırsattır. O hayatı öğrendikçe, bildikçe ve öğrendiklerimizi tatbik ettikçe, hayata onun baktığı yerden bakacak, ümidi, korkuyu ve sevinci onun gibi tarif edeceğiz. O zaman işte içimizde bir yerler açılacak, göğsümüz genişleyecek, kendi göğümüze doğru bir yolculuk başlayacak. En güzel hayatın izinde yaşanacak daha iyi ve daha güzel bir insan olma yolculuğu sadece kendimizi değil, etrafımızı ve dünyamızı da güzelleştirecek. O yolculuk hepimizin benim peygamberim diye tarif edebileceğimiz özel bir muhabbet alanı oluşturacak. Orası siyerde ya da hadislerde anlatılanın ötesinde kalbimiz ve vicdanımızla filizlenmiş bir manadır. Senin peygamberin kimdir diye sorulduğunda kalbimizden dilimize akseden 3-5 cümlede açığa çıkacak, kendimiz kadar özgün, kendimiz kadar biricik bir muhtevadır. O muhtevayı oluşturmak için en güzel insanla ilgili düzenli okumalar yapmalı, bir tefekkür iklimi oluşturmalıyız. Benim peygamberim diye başladığımızda dilimize gelen 3-5 kırık cümle ona dair nasibimizdir. Herkes o merhamet ummanından kabının hacmi kadar alacak. Ne kabımızın ne de nasibimizin farkındayız. Bize düşen sebebi işlemektir. En güzel insan en büyük ümidimizdir. O tevhid yolunu açmış, o geniş yolda biriciklik sırrını bulmuş, hem göklere yol bulmak ve hem de kendisi olmakta hepimize ümit olmuş bir insan harikasıdır. Nasibimizin artması ona dair ümidimizin artmasına bağlıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, göklerle yer arasındaki dehşetengiz irtibatın merkezindeki insandır. O, Rabbimizin hem kulu hem de Rasulüdür. Taşları çatlatacak ilahi beyanı kalbine peyderpey almış, o beyanla terbiye olmuş, bir yandan beraberindekileri eğitmiş, diğer taraftan da Allah'ın kıyamete kadar razı olacağı bir dini bütün insanlığa tebliğ etmiştir. Bu mübarek insanın ifa ettiği vazifenin ihtişamını karanlığa alışmış gözlerimizle anlayamayız. O ihtişamı ancak inşirah iştiyakı içindeki ruhumuz ve kalbimizle idrak edebiliriz. En güzel insanın göklerin sonsuz mana ve lisanını yerin sonlu idrakine aktarmayı başarmasını anlamak, sadece yerin ihtiyaçlarına odaklanmış bir hayat tarzıyla nasıl mümkün olacak? Onun istifade iklimine girmenin yolu sadece zihni bir gayretle başarılamaz. Yapılacak olan, onun göklerle yer arasında ifa ettiği vazifenin gerektirdiği bir gayret, şevk ve duyuş iklimine girmektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den istifademizin şartı, onun kaderinden hisse almayı başarabilmektir. O masum yetimin kaderinden hisse almanın yolu bellidir. O nasıl güzel ahlakı, temiz nasiyesi ve duru siretiyle göklerden gelen sözlerin yerde yürüyen canlı kanlı bir merkezi olmuşsa, onun örnekliğini baş tacı edenler de benzeri bir yol tutmak zorundadırlar. O yol, aynı türden bir gayret ve adanışın ardına düşmüş güzel ahlak çabası, kire batmış bir dünyada temiz kalma iradesini dipdiri tutmakla açılır. O yol, onun hayat tarzı demek olan sünnetini şu modern cahiliyede hayat tarzı yapma azmi ve çabasıyla açılır. Aşk, şevk ve merhametle bezenmiş Muhammedi fıtratın yolu, yolumuz olmadan istifademiz tam olamayacak. O yüzden siyeri bilmemiz gerekiyor. Öğrenmeden bilemez, bilmeden sevemez, sevmeden tabi olamaz, tabi olmadan da kurtulamayız. Değerli dinleyenlerimiz, Mehmet Lütfü Arslan'ın kaleme aldığı En Güzel İnsanın Hayatını Neden Öğrenmeliyiz başlıklı yazıyı paylaştık. Ve son olarak Gamze Özbayrak imzalı Dikkat İman Elden Gidiyor başlıklı yazıyı paylaşacağız. Boşuna dua etmeyelim. Söyle ona göre bilelim. Olmayacak duaya amin denmez. Allah'ın işi gücü yok, bizimle mi uğraşacak? Haşa! Gibi dilimize yerleşen pek çok cümle mevcuttur. Bu cümlelerin ortak özelliğini Allah'ın her şeye gücü yettiğine dair inancı ve imanı bünyesinde barındırmaması olarak görüyorum. Nitekim Allah'ın her şeye gücü yettiğine inanan kimse için imkansız hiçbir şey yoktur. Olmayacak iş, kabul edilmeyecek ya da boşuna edilen dua, Allah'ın kuluyla ilgilenmemesi gibi hususlar söz konusu dahi olamaz. Daha önce bir hoca yöneltmişti bu soruyu bize. Öyle bir şey düşünün ki Allah'ın bunu yapmaya imkanı yok. Ama iyi düşünün, hemen cevap vermeyin. Bu soru karşısında bir an bile düşünüyorsak vay halimize. Zira bilmeliyiz ki Allah'ın isteyip de yapamayacağı hiçbir şey yoktur. O el-Halik olan ve her şeyi yoktan var edendir, ol deyip oldurandır. Buna iman ettikten ve gönülden inandıktan sonra ilk başta söylediğimiz sözleri nasıl zikreder dilimiz? Bu nedenle boşuna dua etmemiz, olmayacak duaya amin dememiz, Allah'ın bizle ilgilenmemesi gibi söylemler lafı güzaftır, yani lüzumsuz ve boş sözlerdir. İmanımızın gücünü kıran, bize zarar veren sözlerdir. Bunlardan ve türevlerinden şiddetle ve hızla kaçmak gerekir. Bu cümleleri kuranları, aman sevgili kardeşim, imanın elden gidiyor, dikkat diye uyarmak gerekir. Bizden söylemesi. Allah ona layığıyla iman etmeyi nasip etsin bizlere. Amin. Değerli dinleyenlerimiz, Gamze Özbayrak imzalı Dikkat İman Elden Gidiyor başlıklı yazıyı paylaştık. Son olarak Sesli Dergi'de Genç Dergisi'nin Ekim 2023 sayısından paylaştık yazılarımızı bir başka programda yeniden birlikte olabilmek ümidiyle. Hoşça kalın.